Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 13 Mayıs 2019 Pazartesi günündeyiz. Yine bir haftanın başındayız. Dünyadan haberlerle karşınızda olacağız önümüzdeki bir saat boyunca. Gündeme hafta sonu damgasını vuran Suriye ordusu ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de Nusra cephesi yani El-Kaide unsurlarını hedef alan operasyonlarını yoğunlaştırması, İran-Amerika krizi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir emirliği açıklarında bir sabotaj iddiası, petrol akışı Hürmüz Boğazı aslında Amerika'nın Orta Doğu'ya yeni sevkiyatları eşliğinde körfez sularını daha da ısındıracak gelişmeler başı çekiyor. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii Avrupa'dan başlıklarımız olacak. Julian Assange hakkında aslında zaman aşımından düşmüş olan davanın yeniden İsveç tarafından gündeme taşınması, Amerika'ya iade tartışmaları eksik değil. Mayıs sonunda Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Aşırı sağ kaygıları yükseliyor. Bütün bu başlıkları size aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Programın ikinci yarısında ise Beyrut'a bağlanacağız. Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, Orta Doğu'da, Suriye'de yıllarca görev yapmış Hediye Levent'le konuşacağız. İdlib operasyonu konusunda İdlib'de durum nedir? Ekim ayında imzalanan Soçi mutabakatının işlememesi ve özellikle de militanların saldırılarını yoğunlaştırması sebebiyetiyle İdlib'in yeniden bir kaynar kazan halini alması dikkat çekici. Bütün bunları konuşacağız Hediye Levent'le programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar akşam 11 ile 12 arasında programın tekrarını dinleyebilirler. İkinci yarısı da programın söyleşi bölümünü de Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden de izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Türkiye tam da bitmek bilmeyen yerel seçimler. İstanbul seçiminin tartışmalı bir biçimde tekrarlanması kararına kilitlenmişken Suriye sahasında Türkiye dış politikasında uzun dönem tartışılan ve bir süredir dondurulmuş gibi gözüken İdlib meselesi yine ısınıyor desek yanlış olmaz. Geçen haftadan bu yana Suriye ordusu topraklarında yeniden kontrolü sağlamak ve İdlib'de bir şeriatistan kurmuş olan El-Kaide emirliğini yok etmek üzere harekete geçmişti. Şimdiye kadar tabii 5 köyün Nusra cephesi yani El-Kaide'den temizlendiği yolunda bilgiler var. Hem İdlib'in Hama bölgesinin kuzeybatısı daha doğrusu hem İdlib'in güneyinde ilerlemeler söz konusu. Büyük bir operasyona mı girişildi yoksa daha sınırlı bir şey mi düzenleniyor diye herkes soruyor. Daha çok bir tampon yaratmaya çalışıyormuş izlenimi Hakim, öyle demek lazım, ya da ben de hakim. Rusya ise Türkiye ile koordinasyonla bunun yapıldığını belirtmişti. Tabii şimdi Türkiye'nin 15 Ekim'de altına imza koyduğu Soçi mutabakatı, Şam-Halep otoyolunun, M5 otoyolunun açılması, ÖSO gruplarının, yani ılımlı addedilenlerin El-Kaide unsurlarından temizlenmesi ve İdlib'den Suriye ordusuna, Rusya'nın Humeymim üssüne saldırıların durdurulmasıydı. Rusya'nın açıklamaları, militanların sürekli olarak ateş açtıkları ve saldırıları durdurmadıkları yolunda. Suriye ordusu epey kayıplar da verdi son dönemde, son bir iki ay içerisinde. Pek çok Suriye askeri cihatçıların saldırısında hayatını yitirdi ve Suriye ordusu, Suriye yönetimi, sabrımızın sınırı var, topraklarımızı yabancı terör örgütlerinden temizleyeceğiz vurgusu yapmıştı ve şimdi operasyon meselesi de konuşuluyor. Burada tabii dikkat çekici olan husus Türkiye'nin tutumu, ki Hulusi Akar'ın açıklamaları oldu. Hulusi Akar dedi ki, bir dakika bulayım Hulusi Akar'ın söylemlerini. Suriye rejimi, dedi, Astana mutabakatına aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor, dedi. Evet, Suriye ordusu, Suriye hükümeti, ülkeyi Birleşmiş Milletler'de temsil eden hükümet ve ordusu topraklarını yabancı terör unsurlarından arındırmaya hakikaten çalışıyor. Orada bir sürü Özbek, Doğu Türkistanlı, Uygur teröristin aileleriyle birlikte yerleştirildiğini biliyoruz. Onların temizleneceğini söylüyorlar ve baştan beri de tutumları farklı değil. Rusya'nın açıklamaları ise İdlib'in %90'ının Heyet Tahrir-i Şam ve diğer El-Kaide bağlantılı unsurlar, grupların kontrolü altında. Uygur ve Özbekler başta olmak üzere binlerce, dünyanın dört bir yanından düşünün, memleketinize cihatçı girmiş, sizi evinizden atmış ve oralara yerleşmiş, onların temizlenmesi için uğraşıyorlar. Türkiye'nin gözlem noktaları da bu arada hedef olduğu haberleri vardı. 12 gözlem noktası var. Ancak bunlar da Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği El-Kaide'nin kontrolündeki bölgelerdeki gözlem noktaları. Dolayısıyla Türk askerleri de orada El-Kaide unsurlarının tehdidi altında bulunuyorlar. Temizlenmemesi halinde bu tehdit de kolay kolay ortadan kalkacak gibi gözükmüyor. Hulusi Akar ise Suriye hükümetinin kendi topraklarından çekilmesi gerektiğini savundu. Rusya ile birlikte elden gelen gayreti göstermeye Türkiye'nin devam edeceğini söyledi. Sivil can kayıpları ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesinden bahsetti. Herhalde Özbek ve Uygur teröristlerin ele geçirdiği Suriye evlerinden mi bahsediyor, bilemedim. Şimdi insani sorunların artacağından bahsetti. Tabii ki insani sorunların çözümü için tıpkı 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazileri yenmek gibi oradaki terör odaklarının temizlenmesi gerekiyor. Barış olması için önce savaşın sona ermesi gerekiyor. Şimdi bakalım bundan sonra İdlib'de mesele hangi noktalara gelecek. Bu arada Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Yuvan'ın bir yazısı hafta sonu vardı. Esad yönetiminin Türk ve Suriyeli subayların arada buluşup görüştüklerini yazdı ki Hakan Fidan'ın da Tahran'da Suriye heyetiyle görüştüğü yolunda daha önce de haberler yansımıştı. Kesap'ta bir görüşme olduğunu yazmış kendisi. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın Türkiye ile işbirliğine, çıkarlarına ve ulusal egemenliklerine halel gelmemesi halinde açık oldukları mesajları gazetecilerle bir toplantı yapmış Esad. Onları aktarmış. Aslında Suriye hükümetinin pozisyonunun bu olduğunu biliyoruz. Daha çok Türkiye aslında Batılıların politikalarını Suriye'de uygulayan Türk hükümeti olduğu için insani odaklı müdahale ve rejim değişikliği uygulamalarını daha çok Türk hükümeti, AKP hükümeti uyguladığı için bu mesajların Ankara'da bir karşılığı olup olmadığını da kendisine sormaya çalışacağız daha sonra. Ama böyle bir toplantı yapıldı, bilgisini aldık. Bu arada Türk hükümeti diğer yandan Amerikan yönetimiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika'nın kontrolünde bulunan bölgeyle ilgili pazarlıkları da yoğunlaştırdığı haberleri vardı. Geçen cuma aktarmıştım size, James Jeffrey özellikle bir güvenli bölge kurulacağını ama derinliğine dair henüz bir fikir birliğine varılmadığını söylemişti. Amerika ile Türkiye arasında müzakerelerin devam ettiğini anlıyoruz bu açıklamalarından James Jeffrey'nin. İran. İran, kaynar kazan, Orta Doğu'nun kaynayan kazanı. Geçen sene 8 Mayıs'ta Trump yönetimi dünya güçleriyle İran'ın yaptığı nükleer anlaşmayı çöpe atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ni tek taraflı olarak anlaşmadan çıkartmış ve İran etrafında kıskacı daraltacak hamlelere girişmiş idi. Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi. Sadece petrol ürünlerini sıfırlamak üzere baskı uygulanmaya başlandı. Petrol alımlarını bitirmek üzere değerli madenlerle ilgili yaptırımlar devreye sokuldu ve son olarak da giderek kriz askerileştirilmeye çalışılıyor ve bölgede Pentagon İran'ın bir takım saldırılar düzenleyebileceği müttefikleri ve çıkarlarına, Amerikan çıkarlarına iddiasıyla, ki bu Amerika'da pek çok yorumcunun, Amerika'nın daha önceki yanıltma operasyonları, İngilizcesi false flag'dır bunun. Yani bir yerde savaş başlatmak istiyorsanız yanıltma harekatı yaparsınız, karşınızdaki yapmış gibi gösterirsiniz, savaşınıza gerekçe sağlamış olursunuz. Ama tabii bu yanıltma operasyonları eninde sonunda kokusu çıkıyor. Amerika'da bu konuda çok mimli. Şimdiden dolayısıyla yorumcular konuşuyorlar. İşte bunlar için bölgeye yeni sevkiyata başlamış vaziyette USS Abrams Lincoln uçak gemisi ve savaş grubunun ardından USS Arlington amfibi savaş gemisi, bir Patriot hava savunma bataryası sevk edildiği açıklamaları geldi. Daha fazla Patriot füzeleri gönderilecek denildi. İran'a karşı, İran'ın olası bir harekete geçmesi ya da Amerikan hedeflerini, Amerikan çıkarlarını hedef alması karşısında caydırıcılık diye sunuluyor bu, öyle diyeyim. İran'dan yanıtlar hemen geldi tabii. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Amerikan gemilerinin geçmişte kendileri için tehdit olduğunu ama şimdi artık hedeften başka bir şey olmadıklarını söyledi. Ellerinde yeterli füzeler olduğu ve Amerika'yı vurabileceklerini dile getirdi. Trump'ın tabii geçen hafta aktarmıştım, bir de konuşması olmuştu. Trump işte demişti ki telefonum açık, hatta telefon numarasını da İsviçre, iki ülke arasındaki ilişkiler İsviçre aracılığıyla yürütülüyor. Bir de telefon numarası vermiş Amerikalılar ki İran'da alay konusu oldu. Trump, beni arayabilirsiniz, yapmaları gereken şey şu, beni arasınlar, oturup konuşalım, adil bir anlaşma yapalım diye konuşmuştu Donald Trump. Böyle tıpkı Kuzey Kore'de diplomasiyi başlatırken kullandığı tarzda, hani İranlılar da telefon açacak Trump'a beklentisiyle. Tabii böyle bir şey çok mümkün değil Kuzey Kore'nin aksine. Nitekim buna da hemen tepkiler geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Trump'ın bu telefon numarasını da paylaşması ve böyle laflar etmesinin sorunları çözmeyeceğini, çözümün Washington'ın hatalı politikaları düzeltmesinden geçtiğini, çözüm aracılık veya telefon görüşmesine yatmıyor diyerek, bizim de telefonumuz, telefon numaramız var demişti. Bir daha önce back channel dediğimiz arka kapı diplomasisi işlediği için Amerika ile İran arasında buna atıf yaptı. Tabii burada İran'da aslında ekonomik yaptırımlar, ambargo İran'ı çok zora düşürmüş durumda, bunu da belirtmek gerekiyor. Ruhani'nin en son ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskıların devrim tarihinde benzeri görülmemiş bir savaş olduğu yorumu var. 1980-88 arası İran-Irak savaşında bile böyle bir şey yoktu diyor. İthalat, ihracat, petrol satışı, bankacılık, böyle sorunlarımız yoktu. Sadece silah alımıyla ilgili yaptırımlar vardı. Şu an işin rengi çok değişik demeye çalışmış ve hükümetinin tedbir alabilmesi için biraz da içeride elini rahatlatmaya çalışıyor. İran'ın büyük kayıpları olduğunu belirtmek gerekiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı bu bağlamda Avrupa'ya da uyardı. Geçen hafta İran hükümeti nükleer anlaşmanın bir sene sonra, Trump çöpe attıktan bir sene sonra iki maddesini askıya aldıklarını duyurmuş. 60 günlük süre vermişti Avrupa Birliği'ne. Yani bu anlaşmayı korumak istiyorsanız bizim de buradan bir faydamız olması lazım, adım atın çağrısı içeriyordu İran'ın yaptığı. Şimdi bir de Afgan mülteciler üzerinden Avrupa'ya bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyor İranlılar. Bu ekonomik baskı devam ederse Afgan mülteciler, ki sayılarının 3 milyondan fazla olduğu söyleniyor bu arada. Yani Batılıların Afganistan'da, Amerika'nın daha doğrusu Afganistan'da başlattığı savaşın mültecileri bunlar. Tabii nereye gidiyorlar? Gelişmiş ülkelere, Avrupa'ya. Dolayısıyla İran da diyor ki, bizim zaten ekonomimizi sıkıştırıyorsunuz, bir de bu mültecilere ev sahip. Aslında biraz Türkiye'nin rehine diplomasisini Suriye ile ilgili andıran bir biçimde. Tabii İran gerçek bir baskı altında. Hakikaten yaptırımlara uğruyor. Türkiye'deki gibi dünyayla eklemlenmiş bir pozisyonu yok. İran'ın gerçekten baskı altında bir ülke. Dolayısıyla 3 milyondan fazla Afgan sığınmacıyı salarsak, Avrupalılara gelirse, Avrupa'ya giderse, o zaman onlar düşünsün, biz daha fazla bunu tutabilecek durumda değiliz diye bir açıklamaları, tavrı var. Şimdi tabii Avrupalılar ne yapacak? Büyük soru. Bugün Britanya, Almanya, Fransa liderleri, Avrupa Birliği dış politika şefi Federica Mogherini toplantı yapıyorlar. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı aslında Moskova'ya, Rusya'ya gidecekti. Hem Vladimir Putin devlet başkanı, Rusya devlet başkanı, hem Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecekti. Önem atfediyordu Rusya bu görüşmeye. Biraz erteledi. Çok az. Çünkü Brüksel Avrupalılarla İran dosyasını açıyor Pompeo. Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya yapacağı ilk ziyaretten hemen önce bugün Brüksel'de bu İran dosyasıyla ilgili ne çıkacak, hangi mesajlar verilecek göreceğiz. Ama şunu söylemek lazım ki Avrupalılar şimdiden kaygılanmış vaziyetteler. Mesajlar arka arkaya geldi Avrupa Birliği'nden, Pompeo'yla daha görüşmeye girmeden. Ve Mogherini konuştu, anlaşmayı korumak istediklerini söyledi Federica Mogherini. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'nın hep birlikte bu anlaşmanın, nükleer anlaşmanın uygulanması için konuşacağını, sesini yükselteceğini söyledi. Çünkü bu bizim güvenliğimiz için önemli bu anlaşma, hem de İran'ın nükleer silah sahibi olmaktan men eden bir anlaşma dedi. Mogherini aynı şekilde devam edeceğiz dedi, ama tabii nasıl yapacaklar, o da ayrı bir soru. Pompeo'nun da gitmeden önce Avrupalılarla buluşmaya, amacımız savaş değil İran liderliğinin davranışlarını değiştirmek diye CNBC televizyonuna verdiği demeç var. Tabii askerileştirdiği için krizi, en son dediğim gibi USS Abrams Lincoln bölgeye ulaşmıştı, CENTCOM merkezine, Doha'ya. Patriot füzeleri Arlington, USS Arlington gemisi de gidince bir acaba körfezin suları ısınacak mı diye herkes konuşmaya başlamış vaziyette, endişelenmeye başlamış vaziyette. Pompeo da o endişeleri gidermeye çalışmış, biz savaş istemiyoruz diye. Ama işte gereken caydırıcılığı İran etrafında caydırıcılığı sağlamak için böyle askerileştireceğiz krizi diye konuşmuş vaziyette. Muhammed Cevat Zarif de Twitter diplomasisini kullanmış. Aslında Trump'ın B ekibi deniyor. John Bolton ulusal güvenlik danışmanı var bunun içerisinde. Netanyahu İsrail başbakanı var. Efendim Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman var. B takımı dediği. Bunlar rejim değişikliği ve savaş istiyorlar. Trump'ı savaşa çekiyorlar İran'la diye biraz da Trump'a hitap ederek yapmış bunu tabii. Böyle bir açıklaması var Muhammed Cevat Zarif'in. Bütün bunlar olurken tabii Suudi Arabistan'ın da, iki tanesi Suudi Arabistan'a aitmiş, Birleşik Arap Emirlikleri sularında iki tanker saldırıya uğradı diye bir iddia geldi. Çok gizemli bir durum. Çünkü Suudi Dışişleri Bakanı Halid Falih, Aramco'nun Amerika'daki müşterileri için Suudi petrolüyle doldurulmak üzere Ras Tanura limanına demir alma hazırlığında olduğunu söylediği tankerlerden bir tanesi o mesela. Can kaybı yok, maddi hasar yok, petrol sızıntısı yok deniliyor, ama bir ortada bir komplo mu var diye insan düşünmüyor değil. En az iki geminin yanlarında delikler oluştuğunu, fotoğrafları olduğunu iddia eden bağımsız tanker sahipleri ve işletmecileri birliği Intertanko var. Bu iş doğru mu, doğru değil mi? Doğru değilse kim yaptı? Füceyce Emirliği var, Birleşik Arap Emirlikleri 7 emirlikten oluşuyor. Onun Füceyce Emirliği'nde 4 ticari gemi. İran açıklama yaptı. Üçüncü bir ülkeden yabancı ajanların komplosu dedi. Bağımsız soruşturma, tarafsız soruşturma talep ettiklerini söyledi. Amerikalılar teyit etmiyorlar şimdi, ama çok enteresan. Tabii bu Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı, dünya petrol piyasası %25'i oradan geçiyor, Hürmüz Boğazı'ndan. İran da bizi bu kadar sıkıştırırsanız bize petrol yollarından bir tanesini bloke ederiz, Hürmüz Boğazı'nı. Restini çekmişti hakikaten. O restin arkasından bunun gelmesi hakikaten şaşırdı. Yoksa false flag denilen yanıltma operasyonu mu, yoksa hakikaten İran başka kaynakları kullanarak bir mesaj mı veriyor diye şimdiden bu sabotajla ilgili sorular sorulmaya başlandı. İran tabii reddediyor, alarm verici diyor serbest ticaret açısından. Yabancıların maceracılığının bölgeyi tehlikeye attığı açıklamaları eksik değil. Burada İsrail'in tabii Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in körfezin sularının ısındığı tespite eşliğinde İran'ın İsrail'e saldırı düzenleyebileceği yolunda da açıklamaları var. Orta Doğu'dan kaygı verici bu gelişmeleri size aktarabilirim. Evet, yarın Vladimir Putin'le görüşecek Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı ve Sergey Lavrov'la görüşecek. Tabii pek çok gündem maddesi var. Suriye, Ukrayna, Venezuela, Amerika, Rusya ikili ilişkileri elbette. Bir de tabii silahsızlanma anlaşmaları ki stratejik silahların azaltılması anlaşması, START anlaşması 2021'de süresi doluyor. Şimdiden aslında müzakereye başlamaları gerekirken Trump'ın politikaları yüzünden başlamamışlardı. Rusya'nın beklentilerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov dile getirmiş START anlaşması ile ilgili. Tabii Trump da bir sürü uluslararası silahsızlanma INF'den en son çekilmişti biliyorsunuz. Çin'i de kapsayacak yeni bir anlaşma istiyor Trump yönetimi de. Ama henüz bir şey çözümlenmiş değil. Yarın da bakacağız. Daha da başka herhalde mesajlar gelecektir. Bu İran-Brüksel diplomasisinin ardından Mike Pompeo'nun Moskova ve Soçi'de görüşecek Vladimir Putin'le. O temaslarıyla birlikte bu tartışmalar da yapılacak. Orta Doğu'da bu arada İran'la ilgili Yemen'de Husiler Hudeyde limanından çekilmeye başlamışlar ki bu konuda anlaşma sağlanmıştı BM himayesinde İsveç'te Aralık ayında 2018 aralığında istişare toplantılarında esir değişimi Hudeyde limanı Husilerin elindeydi. Bir anlaşma sağlanmış, onlar da çekilmeye başlamışlar. Evet. Pentagon Türkiye'nin F-35 programından çıkartılıp çıkartılmayacağı tartışmalarına dair mesaj vermeye devam ediyor. Müzakereler devam ediyormuş. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Alan Lord'un açıklaması. Savaş uçağının maliyetini arttırabilir Türkiye F-35'lerden çıkartılsa diye. S-400 meselesi biraz sakinlemiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin art arta alımda kararlılık beyan eden açıklamalarından sonra. Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın hafta sonunda büyükelçilerle iftarda buluşması vardı. Orada özellikle NATO üyesi olduğunu Türkiye'nin vurguladığı, neden bir NATO üyesinin NATO üyesine yanlış yapılıyor, biz bunu kabul edemeyiz diye mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Geri kalan mesajları, ha bir de AB üyeliğiyle ilgili enteresan, AB üyeliği hedefimiz dedi. Böyle bir iddiada bulundu Cumhurbaşkanı, çok komik. Yani çok inandırıcı değil bütün bu yaşananlardan sonra. Avrupa bize hala çalım atıyor, bu katlanır bir şey değil diye de eklemiş. Gazeteci arkadaşımız Deniz Yücel, Türkiye'de bir yıl hapis yatmıştı, sonra dava bile açılmadı, hayatından bir yıl çalındı ve daha sonra da Almanya'ya döndü. Çifte vatandaşlığı da vardı kendisinin. Savunması alınıyor Türkiye'de, yargılandığı dava devam ediyor. Savunmasında gözaltına alınışı, tutuklanması, cezaevindeki koşullara dair orada nasıl dayak yediğini anlatmış savunmasında. Cumhurbaşkanının Deniz Yücel'in kendisi hakkında sarf ettiği hakaretlerin kendisini dövenler ve işkence edenler tarafından tekrarlandığını söylemiş. Almanya'dan tepkiler geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, işkence ağır insan hakları ihlalleri olursa söz dostluk biter diye Almanya'dan mesajlar geldi. Ankara'yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdılar. BM'nin kapsamlı incelemesinde istediler. Türk Dışişleri Bakanlığı bu iddiaların, açıklamaların dayanağı bulunmadığını söyledi. Türkiye'yi karalamaya çalışan asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını manidar buluyoruz diye açıklama yaptı. Ama cezaevlerindeki işkence meselesiyle ilgili çok sayıda da raporlama yapıldığı yolunda bilgiler eksik değil. Bu konuda bir takım milletvekilleri çalışıyor, muhalefet milletvekilleri çalışıyor. Dolayısıyla şimdi yeniden belki işkence meselesi Deniz Yücel üzerinden gündeme gelebilir mi diye soruluyor. Tabii Almanya bu konuda çok mu sütten çıkmış ak kaşık diye de ayrıca soranlar eksik değil. Çünkü kendi politik duruşlarına uymayan başka daha solcu insanların işkence görmesine çok da itirazları olmadığını hatırlatanlar var. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kurdu 2019 Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopterle tatbikata başlamış vaziyetteler. Önemli bu çünkü geçen hafta konuşmuştuk, enerji denklemi Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de özellikle Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması çabaları olduğu gündeme taşınmıştı. Tartışmalar gündeme gelmiş idi. Evet. Evet, Ukrayna yeni devlet başkanı Vladimir Zelenski'nin savunma danışmanı Ivan Apashin demiş ki Rusya ile savaş politikaları, NATO'ya katılma politikası devam edecek. Pek NATO'ya üye yapamıyorlar şu anda Ukrayna'yı ama Rusya ile savaş politikalarının sürdüğü aşikar. Donbas'a bir operasyon düzenlemeye kalkışmış Ukrayna ordusu. Harekat komutanına askerler itiraz etmişler. Hatta komutanlarını öldürmüşler. Donbas'ta da çeşitli Ukrayna ordusunun saldırılarından şikayet ediliyordu son dönemde. Evet, Assange, İsveç, Britanya'da tutukluydu. 11 Nisan'da karga tulumba Ekvador elçiliğinden dışarı çıkartılmıştı. 2 yıla yakın hapis cezası aldı kefalet koşullarını ihlal ettiği için. Asıl mesele tabii Wikileaks'ten Amerika'nın diplomatik sızıntıları ve kirli çamaşırlarını ortaya sermesi Julian Assange'ın. Amerikalılar iadesini istiyorlar, baskı yapıyorlar İsveç'e ve hakkında aslında 2015-2017 yıllarında zaman aşımından kapatılmış tecavüz dosyasını yeniden açtı şimdi İsveç. Avukatı sert tepki göstermiş, Wikileaks'in genel yayın yönetmeninin açıklamaları var. Siyasi baskılarla Assange'ın böyle bir tecavüz davasında bir derdi yok ama siyasi baskılar yüzünden kaçmak zorunda kalmıştı, her zaman yardıma hazır demiş durumda. Avrupa Parlamentosu seçimleri Mayıs sonunda yapılacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un yeni bir Avrupa için Brüksel'deki vesayeti sonlandırmalıyız. Bürokrasi korsesi girdi Avrupa çıkışları var. Aşırı sağcı bir yükseliş olabilir deniyor. New York Times gazetesi de Ruslar geliyor Avrupa seçimlerini çalacaklar diye makale hazırlamış ama içinde nasıl yani? Nasıl olacak bu diye sormayın çünkü bir kanıt ortaya konulmamış, bir takım kanaatler açıklanmış. Sarı yelekler Fransa'daki hareketi İsveç'e sıçrıyor mu? Orada da benzin zammı gelmiş. Benzinin litresi 16.89 krona, 11 liraya fırlamış. Tabii özellikle taşrada toplu taşıma yok. Kırsal bölgelerde insanlar oralarda motorlu taşıt kullanmak zorundalar. Gösteri izni almaya çalışmışlar. Sosyal medyada örgütlenmişler. Henüz yapabildiler mi? Meçhul. Coca-Cola Norveç'te hilali kullanarak ürünlerini satmaya, Müslümanlara hitap eden bir, onları hitap eden bir biçimde satmaya kalkışınca bayağı büyük fırtına kopmuş. Kola karşıtı bir kampanya, Hristiyan memlekette nasıl böyle bir şey yapılır diye kampanya başlamış. Polonya, İsrail heyetinin soykırım tazminatı talepleri yüzünden İsrail heyetinin ziyaretini iptal etmiş. Epeydir bu Polonya ile Lehlerle İsrail arasında gerilim vardı zaten. Bu arada Polonyalılar da Almanya'dan ne kadar? 1 trilyon aman Allah'ım. 1 trilyon civarında 2. Dünya Savaşı tazminatı talep edeceklermiş. Bir rapor hazırlanıyormuş bu konuda. 80. yıl dönümü olacak bu Eylül'de. Alman birliklerinin Polonya'yı işgalinin. Yani enteresan tabii. Almanya çeşitli tazminatlar da ödemişti. Şu an miktarını ben bilmiyorum ama pek çok ülkeye de ödeme yapmışlardı. Şimdi bir de Polonya'nın kayıpları. İsrailler de Yahudi mallarının üzerine oturulması yüzünden Polonya'dan savaş tazminatı talep ediyorlar. Hayli karışık bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Ve evet, vaktimi aşıyorum. Son olarak Çin'le ilgili bilgiyi, haberi aktarmak istiyorum. Trump yine Çin'le Amerika arasında ticaret savaşı, gümrük savaşları bitmek bilmedi. Oturdular, müzakere ettiler. Trump sanki anlaşma sağlanmış gibi sundu ama olmadı. Şimdi Trump 200 milyar dolar değerinde Çin malıyla ilgili %10'dan %25'e gümrük tarifelerini yükseltme kararı aldı. Çin de buna yanıt veriyor, yanıtsız bırakmıyor. 1 Haziran'dan itibaren onlar da 5410 Amerikan ürününe %25'lik 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine %25'lik vergi koyacaklarmış. Öyle açıklama yaptılar. Evet, Pakistan'ın IMF ile anlaşması vardı. Onu çok detaylarını aktaramıyorum size, bakıyorum. Başka, evet, bu kadar özet geçecek. Bir ara verelim, Jane Birkin'den Living in Limbo'yu dinleyelim. Az sonra Hediye Levent'le buradayız. İdlib'i konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Living in limbo, load up the wagon. Next stop is somewhere where something will happen. Oh, packing, unpacking, sleep in a bubble. If things are changing, the difference. Packing, unpacking, all times of weather. Start on the path to the end of the tether. Oh, packing, unpacking, memories linger, retrace. So
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Beyrut'tan Hediye Levent var. Hoş geldin Hediye yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler Hediye. Şimdi ben programın ilk yarısında özetlemeye çalıştım. Epeydir bir sakinlik hakimdi İdlib cephesinde. Özellikle de tabii ki Rusya'nın devreye girmesiyle Astana sürecinin sonucunda Türkiye ile Soçi mutabakatı geçen Ekim'de imzalanan Soçi mutabakatının etkisiyle. Aslında biz biliyoruz aradan geçen 6 aydan fazla zamanda pek çok badire atlatıldı. Bir gelişme de olmadı. Soçi mutabakatı yazılı mutabakattan bahsediyorum ama bir sabır söz konusu oldu. Şimdi o sabır bozulmuş gibi gözüküyor. Kara harekatı havadan Nusra hedeflerine saldırı haberleri ile doluydu. Tabii ondan önce cihatçı grupların Suriye ordusuna kayıplar verdiren saldırıları olduğunu da biliyoruz. Tekrardan öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Tekrardan İdlib cephesi ısınıyor mu birincisi? İkincisi bu ısınmayı neye bağlayabiliriz? Sebebi ne olabilir?
Evet Ceyda, senin de söylediğin gibi aslında İdlib uzun süredir hem Şam için, İran için, Rusya için ve Türkiye için bir sorun teşkil ediyordu. Ancak önceki yayınlarımızda da İdlib konu yayınlarımızda da ısrarla belirttiğimiz bir nokta vardı. İran, Şam ve aynı zamanda Rusya İdlib'in siyasi düzeyde mümkün olduğunca çözülmesinden taraftı. Bu nedenle İdlib'le ilgili askeri süreçler ağırlıklı olarak siyasi gelişmelere bağlı olarak şekillendi diyebiliriz. Bu nedenle aslında İdlib konusu hiçbir zaman sakinleşmedi, ancak zaman zaman askıya alındı ya da dondurucuya konuldu diyebiliriz. Çünkü taraflar işte silahlı güçlere müdahale ediyorlardı. Bir şekilde çatışmalar ya da saldırılar çok büyümeden durduruluyordu. Peki senin de belirttiğin gibi aslında zaman zaman büyük ve tehlikeli boyutlarda çatışmalar da meydana geliyordu. Mesela İdlib'deki Heyet Tahrir-i Şam, aslında Suriye El-Kaide'si diyebiliriz. Daha kısa bir süre önce, birkaç ay önce Türkiye'nin de desteklediği bazı silahlı gruplara saldırdı mesela. Genişçe bir bölgeyi ele geçirdi.
Evet.
Yine daha Mart başında İdlib merkezli bazı silahlı gruplar Suriye ordusuna saldırdılar. 25 kadar asker hayatını kaybetti. Evet. Şimdi İdlib meselesi tekrar bir süre daha ısınmaya başladı, ancak bu defa oldukça ciddi diyebiliriz durum için. Rusya'nın çok şiddetli, Rusya zaman zaman İdlib'e yönelik hava saldırıları yapıyor ama bu defa yapılan hava saldırıları oldukça şiddetli ve yine sahadan gelen bilgilere göre oldukça kritik noktaları hedef alıyor hava saldırılarında. Bu da aynı zamanda yine Suriye ordusunun da topçu ateşi var. Ve İdlib çevresinde, özellikle İdlib'e açılan Bakiye, Hama ve Halep kırsalında bazı noktalarda zaten askeri yığınaklar yapmıştı. O noktaları güçlendirmeye başladı. Suriye ordusu aynı zamanda topçu ateşine de devam ediyor. Ve bütün bunlar hem Rusya'nın stratejik bazı noktaları buluyor olması, hem Suriye ordusunun askeri takviyesini çok arttırması akla şu soruyu getiriyor: İdlib operasyonu başlıyor mu diye.
Evet, evet. Şimdi
genel olarak yani hem Şam'dan yapılan değerlendirmelerden hem işte sahadan gelen bilgilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Henüz büyük İdlib'e yönelik kenti topyekun geri alınması için operasyonun başladığı söylenemez. Şu anki durum daha çok İdlib'in Lafkiye, Halep ve Hama'ya açılan kısımlarını güven altına alma yönünde. Aha. Öyle görünüyor.
Evet. Aşamalı diyebilir miyiz Hediye?
Bazı noktalardaki silahlı grupların diğer kentlere sıçramasını ya da açılmaya çalışmasını önünü kesmek olarak görünüyor. Ancak durum çok ciddi. Yakın dönemde bir operasyon başlayabilir.
Aşamalı hale getirmek diyebilir miyiz buna Hediye Levent? Çünkü şimdi o kadar acayip bir şey var ki, tam bir cephe hareketlendi. Batı medyasında Suriye ordusu ve Rusya'yı suçlayıcı haberler, insan hakları temelli rejim değişikliğinde en kullanışlı aygıt tabii ki tekrardan gündeme taşınmaya başlandı. Ama dikkat çekici olan mesela The Guardian'da Martin Çinçulov daha sonra cihatçı kaynaklardan dünya medyasını beslediği için pişmanlık bile beyan etmiş bir isim olarak biz kendisini tanıyoruz. El-Kaide'den hiç bahsetmeden İdlib'e saldırıları kaleme aldığı bir yazısı vardı geçen hafta. El-Kaide'nin bu arada İdlib'de %90'dan fazlasını kontrol ettiği de bilinen bir gerçek. Muhalif kaynaklardan biz cihatçı kaynaklardan da biliyoruz bunları ama evet. Batı medyası bunları hiç anmıyor. Yani İdlib'de böyle bir takım muhalifler var ama kim o muhalifler? Onlardan bile bahsetmiyor. Halbuki işte Jolani'nin fotoğrafı da vardı. Çıktılar kendileri. Bir de video da gördüm ben. Gerçi video öyle bir sunuluyor ki işte cesurca helikopterler dolaşırken ortaya çıkıyor diye ama galiba o da fake'miş. Helikopterli kısım sonradan ilave edilmiş diye bir takım iddialar da gördüm. Ne kadar gerçek. Fotoğraf gerçek de videoda hani meydan okuyor ne kadar güçlü. Bir yandan da terör örgütü olarak kabul ettikleri El-Kaide'ye bu kadar sempatik bir yaklaşım nasıl oluyor diye de insan düşünüyor. Dolayısıyla böyle topyekün bir saldırıya geçilse niye El-Kaide'ye saldırıyorsunuz diye ayaklanacak bir Batı kamuoyu medyası daha doğrusu varmış gibi bir manzara var. Sen nasıl görüyorsun bütün bu haberleri?
Evet Ceyda, öncelikle senin de belirttiğin gibi saha giderek ısınıyor. Şimdi bu sorduğun soru aslında Türkiye'nin yaklaşımı, yürüttüğü politika ve İdlib konusundaki sıkışmışlığıyla da doğrudan ilişkili. Sadece Batı ile ilgili bir durum değil. Şimdi İdlib'e yönelik bir operasyon sinyalleri gelmeye başladı. Aynı zamanda da mesela bir taraftan Türkiye bildiğiniz gibi İdlib'de askeri operasyonun engellenmesi için yerine getirilmesi imkansız bir takım vaatlerde bulundu. Önceki Soçi anlaşmasında.
Evet.
Oradaki silahlı grupların yani El-Kaide uzantılı grupların sözcüsü, hamisi ya da garantörü durumuna geldi neredeyse. Ve aynı zamanda Türkiye de mesela şu anda artık daha fazla İdlib politikasını sürdüremeyeceğinin farkında. Hiçbir şekilde İdlib'in elden çıkmasını ya da kontrolünden çıkmasını ya da oradaki gözlemci noktalarını boşaltmak istemiyor Türkiye. Türkiye'nin İdlib'deki garantörlük pozisyonunu kaybetmesiyle Suriye'deki varoluşunu yani varlığını tehdit edecek bir takım süreçleri başlatabilir. Şimdi diğer taraftan Batı ile Türkiye'nin ortak noktası ne bu noktada? İdlib'de çok sayıda on binlerce El-Kaide uzantılı, doğrudan El-Kaide'ci ya da yıllardır El-Kaide ile işbirliği yapmış cihatçı aileleri ve yakınları var.
Evet.
Türkiye aslında videolara vesaire bakmaya gerek yok. Türkiye'nin de altına imza attığı Astana ve Soçi görüşmelerin dile getirilen bir ifade söz konusu. Oradaki silahlı yapıları, grupların zaten El-Kaide uzantılı oldukları, terör örgütü olarak tanımlandıkları ve bu örgütlere karşı mücadele edilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Türkiye'yi de bağlıyor bu altına imza atmış olduğu için. Ancak bir kere Batı'nın oradaki silahlı grupların her şekilde El-Kaide işbirlikçisine kadar oradaki silahlı grupların dağılmasını hiçbir şekilde hiçbir ülke istemiyor. Yani orası bir cihadistan olarak kalsın, mümkünse operasyon yapılmasın ve oradaki silahlı gruplar ve cihatçılar dünyaya yayılmasın şeklinde. Aslında bu aynı zamanda Türkiye'nin de hem İdlib'de varlığını sürdürme için İdlib'e ihtiyacı var Türkiye'nin ama aynı zamanda Türkiye'yi de korkutan bir unsur bu.
Tabii.
Çünkü oradaki silahlı gruplar Suriye'nin hiçbir kentinde şimdiye kadar bu profilde bir akımla karşılaşmamıştı. Dünyada, Türkiye'de. Zaten İdlib'e yönelik askeri operasyon sinyalleri iyice ciddileşmeye başladıktan sonra Türkiye sınırında yığılmalarla başladı.
Evet.
Saha kaynakları 200 bine yakın insanın, bunun içinde tabii o silahlı grupların, cihatçıların ya da işte normal hani insanlar da var, siviller de var yani, Türkiye sınırına doğru yığılmaya başladıklarını söylüyor saha kaynakları. Bu insanları yarın operasyon başladığı zaman o cihatçılar da Türkiye sınırına yığılacak. Türkiye'nin bunları kontrol etmesi, Türkiye'ye geçişin izin verip vermeyecekleri ayrıca bir soru olarak Türkiye'nin önünde duruyor. Zaten yakın dönemde takip ettik. Avrupa ülkeleri sivil, Suriye'den sivil göçmenlerin, mültecilerin bile artık Avrupa'ya gitmemesi için Türkiye'ye çeşitli taviz düzeyinde hani krediler açıyorlar siyasi düzeyde. Anlaşmalar da yapılıyor. Sadece mültecileri orada tutun diye.
Evet.
Şimdi İdlib'den gerçekleşecek bir akım, bir göç akını herkesi, bütün ülkeleri Türkiye başta olmak üzere korkutuyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Avrupa ülkelerinden çok daha sert açıklamaların gelmesi mümkün. Rusya'nın engellenmesi için, yani operasyonların engellenmesi için BMGK düzeyinde bir takım girişimler bile gerçekleşebilir.
Yani Suriye'nin topraklarında bir El-Kaide'istan mı kurulabilir? Bize mülteci gelmesin diye, madem öyle orada Şeriatistan, El-Kaide'istan kuralım mı diye bakıyor dünya.
Aslında bir taraftan ona geliyor.
Oraya geliyor.
Söyleyecek olursak Almanya, Fransa ve Türkiye'nin İstanbul'da bir zirvesi vardı geçtiğimiz yıl.
Evet.
Ve o zirvede yapılan açıklamalar hiçbir şekilde senin az önce belirttiğin gibi İdlib'deki El-Kaide varlığına atıfta bulunmadan, hı hı, hatta böyle yarım ağız, işte oradaki bazı terörist unsurlar da var ama onlar çok önemli değiller. İdlib'e hiçbir şekilde operasyon yapılmamalı, insani durum vesaire şeklinde makyajlanan, ambalajlanan bir takım açıklamalara da şahit olduk biz o üçlü zirvede, İstanbul'da yapılan zirvede. Dolayısıyla Batı açısından şöyle bir şey var. Benim ülkemden giden cihatçı geri gelmesin. Suriye'deki Arap olan, Iraklı olan cihatçılar zaten hiç gelmesin. Mümkünse
Özbekler var, Uygurlar var.
Bir şekilde İdlib'de toplandı. Oradan bir şey çıkmasınlar. Ama bu zaten sürdürülebilir bir politikaya da yaklaşım değil.
Peki bir de tabii bu operasyonun işaretleri geldiği zaman Türkiye, Rusya'nın açıklaması vardı. Türkiye ile koordinasyonla yürütülüyor diye. Türkiye'nin koordinasyonu burada var mı hakikaten? Bir de çünkü içeride de protesto gösterilerinde Türk bayraklarının yakıldığı Maharat Numan'da örneğin haberleri vardı. Gerçi Savunma Bakanı Hulusi Akar çok sert bir açıklama da yaptı bir şekilde. Çekilsin rejim, yani Suriye hükümeti kendi topraklarından ordusunu geri çeksin tarzında bir açıklaması da vardı. Türkiye'nin koordinasyon, evet, yapmak zorunda kalmış olma olasılığı var mı pekala?
Evet, öyle görünüyor. Açıkçası bu konuyla ilgili birkaç tane senaryo var. Ancak en akla yatkını ya da en mantıklı senaryo Türkiye'nin işbirliğinde yürütülüyor olması. Hı hı. Ancak Türkiye bu konuda gönüllü bir işbirliği yapıyor diyemeyiz.
Evet.
İdlib konusunda Rusya Türkiye'ye oldukça esnek yaklaşıyor zaten.
Evet.
Astana ve Soçi süreçlerinde operasyonun tekrar tekrar ertelenmesi, Türkiye'nin oradaki işte gücünün artırması, Suriye, İdlib'den başlamak üzere Suriye içindeki, kuzeyindeki bazı bölgelerde işte çeşitli silahlı grupları ÖSO ve UKD gibi çatılar altını toplama girişimleri, Rusya bütün bunlara yeşil ışık yaktı ya da, hı-hı, göz yumdu. Hı-hı. Çünkü Rusya zaten bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi oyunda tutmaya çalışıyor. Rusya'nın orada Suriye'yi aşan bir planı var, hı-hı, Türkiye ile ilgili. Hı-hı. Yani zaten S-400'lerle alakalı bir takım tartışmalar da devam ediyor ve bütün, evet, bunlar birbiriyle ilgili. Çünkü Rusya'nın Amerika'yla da bölgede bir kapışması söz, evet, konusu ve Türkiye'de bir NATO ülkesi olarak Rusya'nın tamamen safında olmasa bile yanında duran bir ülke olarak Rusya'nın elini oldukça güçlendirecek bir faktör olarak duruyor.
Evet.
Ancak diğer taraftan Rusya'dan Suriye'ye bütün bu askeri, siyasi ve finansal kaynakları akıtırken bunu Suriyeliler için yapmadı. Kendi çıkarı için yaptı. Bölgede varlığını güçlendirmek şimdiye kadar çok zayıf olduğu noktalarda, işte Lübnan'da, Ürdün'de, hatta Suriye'nin kendisinde bile varlığını derinleştirmek için yaptı. Rusya Suriye'yi Ortadoğu'yla açılış kapısı olarak değerlendirdiği için yaptı. Bu çerçevede hani zaman zaman Türkiye'ye esnek yaklaşımı İran ve Şam'ın ciddi tepkisini çekiyor.
Çekti.
Hatta geçtiğimiz aylarda hatırlayacak olursak Esad'ın Tahran'a sürpriz bir ziyareti vardı.
Evet.
O ziyaretin ana gündemi de İdlib'ti. O mesela, o ziyarette de Rusya'ya doğrudan bir mesaj vardı.
Hı-hı.
Ne yapıyorsun? Biz,
evet,
buradayız ve bizim İdlib konusunda makas giderek açılmaya başladı aramızda şeklinde bir mesaj vardı. O,
evet,
ziyaretin ardından Rusya bir kere bir profil düşürdü. Yani Türkiye, yani Şam ve İran'ın İdlib konusundaki baskılarını da gözetmek zorunda.
Hı-hı.
Bir diğeri İdlib'ten Rusya'nın Şileym'in üssü başta olmak üzere Suriye,
evet,
içindeki varlıklarına yönelik saldırılar,
evet,
diye arttı. Hatta silahlı drone'la bile saldırı gerçekleşti,
evet,
ve Türkiye'nin garanter olduğu noktalardan saldırılar yapılıyor. Bir başkası Suriye'de vekalet savaşı siyasi boyuta taşındı ve artık Rusya güvenli bir Suriye istiyor. Dolayısıyla İdlib sorununun da artık Rusya açısından çözülmesi gerekiyor. Bütün bunlar göz önüne alındığı zaman Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yaptığı çok olası görünmüyor mevcut operasyonlar konusunda. daha çok Rusya'ya göz yumuyor ya da ses çıkarmıyor gibi görünüyor.
Evet.
Yani çünkü aynı zamanda Rusya ve Türkiye arasında da muhtemelen o gözlemci noktalarının defası, Türkiye'nin desteklediği silahlı grupların defası gibi birçok konuda da pazarlıklar var. Son bir şey daha ekleyeyim.
Evet.
Türkiye'de zaten askeri operasyonun yapılmasın diye ısrar ederken kullanacağı argüman kalmadı elinde.
Evet.
Yani uluslararası platformda her ne kadar basına yansımasa bile Türkiye'nin altına imza attığı deklarasyonlar var. Soçi ve Astana'da. Oradaki silahlı gruplar El-Kaide uzantılı ve Türkiye'nin o grupları daha fazla savunabilmesi çok mümkün görünmüyor. Bütün bunları da değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin İdlib konusundaki sessizliğini.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Hediye Levent. Daha anlaşılan bu yaz sadece İran yüzünden değil, Suriye'nin bir türlü kurtaramadığı kendi toprakları üzerinden de pek çok şeyi tartışmamız gerekecek. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
İyi yayınlar.
Evet, tam da şarkımı anons edecektim ama attılar şarkımı. Niye attılar? Evet, söyleyeyim değil mi? Rosie'den sildiler. Peki, tamam. Peki, çok konuştuk, çok sarktık, o yüzden şarkıyla veda edemiyoruz. Yarın çalarız, ne yapalım, sağlık olsun diyelim. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.